Ayrım 48.
Halep'te İngilizlerin zaferini kursaklarında bırakan askerler biraz dinlenip hasta düşmüş bedenlerini toplamak için ruhen ve bedenen kuvvetlenmek için yurtlarına, ailelerin yanına dönmeliler. Bu kararı tek başımıza vereceğiz. Şu sıralar hiç kimse bana yardım edemez. Kararları tek başımıza vereceğiz ve sonra başkalarıyla birlikte yürüyeceğiz. Tıpkı Nablo'dan Halep'e yürüdüğümüz gibi çekileceğiz, sonra ileriye yürüyeceğiz. Evet, doğru kelime bu, yürümek. Cehennemin içinden geçeceğiz, biraz yaralanacağız ama düştüğümüz yerden kalkmasını da bileceğiz. İngilizler İskenderun'a bu kadar meraklıysa kim bilir öteki limanlarda neler oluyordur. İzmir'e de dayanırlar mı acaba? Ya Çanakkale'de? Yok, hayır, bunları düşünmenin sırası değil. Önce şu işi bir bitirelim. Hem de İstanbul'dakilerin buyurduğu üzere centilmence. İçinde birikenleri bir solukla dışarı atmanın rahatlığı ve kararlılığıyla doğruldu. Çekmeceden temiz bir kağıt çıkardı ve yazmaya başladı. İnce parmaklarıyla sıkıp durduğu kalemin ucu kağıda dökülen öfke ve onur duygusu dolu başkaldırıya cızırtılarla eşlik ediyordu. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Riyaset-i Celilesine, Adana, 6 Teşri Nisani 1334. 6 saat aralıklarla alınan biri açık diğeri şifreli 5 Teşri Nisani 1334 tarihli iki kıta telgrafname-i sami muhteviyatını ve şifreli olanın da içinde yer alanları tatbik için beklemeye ve iyice düşünmeye lüzum gördüğümü itiraf ederim. Bu iyi oldu. Emrinizi reddediyorum desem emirlerini geri almayı düşünmezler. Biraz sarsalım onları ki bir kere daha düşünsünler. Ne diyorlardı? İngilizlerin İskenderun'dan Halep'e erzak taşıma hakları vardır. Şimdi bu konuda yumuşak olamayız. Apaçık yazmalı. İngilizlerin Halep civarındaki ordularını beslemek için İskenderun'dan faydalanma hakları yoktur. Çünkü İngilizlerin eline geçmiş bulunan Halep vilayetinde ve şehrin içinde milyonlarca erzak bulunduktan başka, mütarekenin 21. maddesine göre fil hakika Halep'teki İngiliz ordusuna iaşece yardım etmek lazım gelirse, pek çok erzak bulunan kilis ve Antep havalisi de kurulacak tertibat ve alınacak hususi tedbirlerle İngilizlere erzak satılabilir. Buna ne diyecekler bakalım? İngilizlerin bu erzağı daha yakındaki kilisten satın alabileceklerini onlar da biliyordur. Ama neyse, biz bir kez daha mesuliyetlerini hatırlatalım. Yüksek şahsiyetinize temin ederim ki maksat Halep'teki İngiliz ordusunu beslemek olmayıp İskenderun'u işgal etmektir. İskenderun kırık han katma yoluyla hareket ederek Antakya Dir Cemal Ahtarin hattında bulunan 7. ordunun geri çekiliş yolunu kesmek ve bu orduyu 6. orduya Musul'da yapıldığı gibi teslimden başka çare bulunamayacak bir duruma sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerine bugün İslahiye'de faaliyete geçirmiş olmaları da bu zanla kuvvet verecek mahiyettedir. Kahretsin, İngilizlerin yaptıklarını centilmenlik olarak görüyorlar. Buna katlanmak zor. İngiliz temsilcisinin centilmenliğini ve buna karşılık bu tarzda yararlanma gösterilerini anlamak ve değerlendirmek nezaketine sahip olmadığımı arz ederim. Bu son cümlede biraz sert oldu ama daha kibar yazacak kelime de yok diye söylenerek ayağa kalktı. Omuzlarını iki yana eğerek belini esnetti. İçinden durup dururken bu Yunanistan'la bize şantaj yapmak da nereden çıktı diye sordu ve ekledi. İngilizler bunları Yunanistan'la mı korkutuyor? Bunu bize neden açıkça söylemiyorlar da böyle kapalı ifadeler kullanıyorlar? Biz çocuk muyuz? Aba altından sopa göstereceksen git İngiliz'e göster. Karnında bir kasılma başladı. Mustafa dedi seslice, sakin ol. Yahu bu sözü de nereden bulup çıkarttık? Gözlerini kısıp bir süre düşündü. Sinirli sofra canlandı birden. Diz çökmüş çocuklar sininin çevresinde. Sinideki baklava olmalı, öyleyse bir bayram günü. Oğlanlardan ikisi büyük, boyları da uzunca. Küçük sarı çocuk birden öfkeleniyor ve yanındakine küçük elleriyle vuruyor. O sırada kapıda beliren uzun boylu adam sesleniyor. Mustafa, sakin ol. Kimdi o çocuklar? Hiç hatırlamadığım abilerim mi? Ya kapıdaki adam? Alış olmalı, yani babam. Yüzü yok ama sesi var. Askerlik işte böyle bir şey. Binlerce olay ve binlerce insanla karşılaşınca eskilerden kalanlar silinip gidiyor. Derinlerdeki ince sızı yüreğinin bir ucunu yakıp geçti. Ah valide dedi yüksek sesle. Nasıl da kaçabildiniz Selanik'ten? Oğlum ne kadar uzaktaydı değil mi? Size yardımcı olamadı. Bir iç çekti ve kalemi kağıda götürdü. Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmamasını temin ile İngilizlerin İskenderun'a ve İskenderun Halep yoluna yerleşmeleri arasındaki alaka mantığını anlayamadığım gibi bu hususta müsamaha gösterilmesini de pek zararlı görürüm. Bize işgal kumandanına size teslim oluruz diye kendi elimizde yazmamızı emrediyorlar. Bu ne cüret? Kalkıp İngiliz'e ben bildirecekmişim. Durumun tarafınız adına İngiliz Suriye ordusu kumandanına bildirilmesine yardım edemeyeceğim. Ağzındaki izmariti kül tablasına sert bir hareketle bastırıp aralıksız yazmaya başladı. İskenderun'a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlere ateşle engel olunmasını ve 7. Ordu'ya bulundukları hatta gayet zayıf bir ileri karakol tertibatı bırakarak bütün kuvvetlerle Katıma İslahiye istikametine hareket etmesini ve Klikya hududu içine geçmesini emrettim. Soluklandı. Centilmenlikmiş diye birkaç kere yineledi. İskenderun ve Katıma'da İngilizlere yapılan görüşmeleri düşündü. Bu İstanbul'dakilere İngiliz'den de İngilizci desek yeridir. Burasını çok ama çok açık yazmalı diye mırıldandı. İngilizlerin aldatıcı oyunlarını, teklif ve hareketlerini İngilizlerden de daha fazla haklı ve kibar gösterecek ve buna karşılık yaranma göstermeyi üstlenmeyi de içine alacak emirleri iyi tatbik etmeye yaratılışın müsait olmadığından ve bunlara bir fırsat verip istifa etmemeli. Bu tarihi mesuliyeti taşıyacaklarsa kendileri taşısınlar. Kalkıp emre itaatsizlik suçlamasında bulunarak İngilizlere yardım ettiklerini unutturmaya çalışabilirler. Yok, hayır, onlara bu fırsatı vermeyeceğim. Başkumandanlık Yüksek Erkan-ı Harbiye Riyasetinin isteklerini tatbik hareketinde bulunmadığım takdirde birçok suçlama altında kalacağım tabi bulunduğundan kumandayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın sürati emir ve tebliğini hassaten istirham ederim. Yazının altını imzalarken Sedat Bey uykusuzluktan kan çanağına dönmüş gözlerini ovuşturarak içeri girdi. Elini iki yana savurarak duman bulutunu dağıtmaya çalışıyordu. Kumandan oturduğu yerden, boşuna uğraşma Sedat, kabahat bende değil. Bu gece Adana'nın havası, Şeria Vadisi'ndeki durgun ve ağır havayı aratmıyor diye seslendi. Sedat Bey kendisine uzatılan kağıtları aldı ve hızla okudu. Okudukça uykusu da açılıyordu. Bir şey söyleyecek gibi oldu, sonra son paragrafı bir daha okudu. Yine bakıştılar. Sedat Bey o gece Şeria'yı geçmeye karar verdiğimizde de bir an durup böyle bakışmıştık diye anımsadı. Beyt Hasan'da çıra alevinde yanıp sönen bakışların aynısı dedi. Bir soluk aldı ve hayırlısı neyse o olsun diyerek imzaladı. Kumandan kağıtları istedi. İlk sayfanın üstüne dakika geciktirilmesi idamı muciptir yazdıktan sonra ayağa kalktı. Ben biraz yürüyeyim de bacaklarımı açayım dedi. Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı Erkan-ı Harp Reisi Miralay Sedat Bey elinde şifre koridorda durdu. Merdivenleri inen kumandan Mustafa Kemal'in arkasından bakarken söylendi. Demek sakinliği bundanmış. Günlerdir içinde biriktirdiği öfkeyi aklıyla bu neticeye bağlamaya çalışmış. 53. gün. Köstan Adası, İzmir. Foça açıklarındaki zırhlıların arasından sıyrılan kısa boylu gemi mayın bölgesine yaklaşınca durup beklemeye başladı. Mümin kıyıda bir ayağı dubada gel bakalım 4 yıl geçemediğiniz yerden geçin dedi. Halil bir ayağı bordada dönüp kıyıdaki mümine baktı. Ulan işe bak, adamları geçirmeyeceğiz diye neler çektik, şehitler verdik, mayınları kendi ellerimizle temizliyoruz ve şimdi önlerine düşüp körfeze elimizle götüreceğiz. Yetmezmiş gibi bir de kılavuzluk yapacaksınız. Mümin, ne olacak bu işin sonu? Halil, bana sorma, İzmir'e gidiyorsan ya vilayete çık öğren, o da olmazsa kışladakilere sor. O da olmazsa gir postaneye, çek bir telgraf ve Halife Hazretlerine sor. Torbaları ellerine birer birer gelip rıhtım kıyısına dizilen genç Bahriyeliler İngiliz monitörünü izliyorlardı. Halil öfkeyle onlara seslendi. Bana bakın, terhis olup ne yaparsınız bilmem ama her gittiğiniz yerde bu kepazeliği anlatmazsanız adam değilsiniz. Bahriyelilerden biri yanıtladı. Buna pek yanıt da denemez. Sesi önce keskin bir ıslık olup çıkıyor, sonra çatlıyor. Sıkılı dişlerin arasından Karadeniz aksanıyla çıkan sözleri anlamak zor. Öfke dolu son sözler birer mermi gibiydi. Ağzına nokta nokta nokta işi. Bu herifler korsan edecekler bizi. Mümin kısa boylu, zayıf mı zayıf, soluk benizli Bahriyeli'ye neredesin sen diye sordu. Giresun'danım. İş, güç, çoluk çocuk, iki yavru yoluma bakar. Korsanlık yaramaz. Kumandanım, buralarda ne yaparlar bilmem. Bizim orada gavura selam duranın anasını... Bahriyeli birden sustu. Soluk benzi utançtan kızardı. Mümin çatık kaşlarının altından bir kez daha süzdü onu. Korsanın nasıl bu kıyılardan çıkmıştır unutmayasın dedikten sonra Halil'e döndü. Senin yolun açık olsun. Vazife vazifedir, takma kafana. Ben gidip bizim jandarmaların terhis işlerine bir bakayım diyerek gerilerdeki binalara yöneldi. Birkaç adım sonra geri döndü. Halil, bizim Humuslu Selim'i görürsen söyle. Delilik yapmanın sırası değil. Akşama Doktor Hüsnü'yü de alıp gelsin dedi. Halil onun arkasından baktı bir süre. Bu iş ona çok koyacak. Artık hepten içine kapanır diye söylendikten sonra kıyıdakilere bağırdı. Haydi atlayın bakalım. İngilizlere yol gösterelim. Kıyıdaki bahriyeliler tekneye atladılar. Tekne burnunu açığa çevirip lacivert suları yararak İngiliz gemisine doğru ilerledi. Gemiye birkaç yüz metre kala teknenin burnuna çıkan bahriyeli bayrakla işaretleşerek arkalarından gelmesini bildirdi. Tekne sağına bir kafiz çizerek İzmir'in yolunu tutarken İngiliz monitörü de onları izledi. 2,5 saat sonra İzmir göründü. Karantina açıklarında durdular. Monitörün kendilerini geçmesini beklediler. Monitör yanlarından geçerken İngiliz bahriyelileri güvertede keplerini savurarak Türk bahriyelilerini selamladılar. Halil güvertede torbaları ellerinde bekleyen bahriyelilere sabırlı olun İngilizler çıktıktan sonra sizi rıhtıma çıkaracağız derken bir gürültü koptu. Halil bizim millet nümayiş yapıyor İngilizleri protesto ediyor diye söylendi. Arkasına duran bahriyelilerden biri kumandanım Rumca bağırıyorlar dedi. Halil cümbüş başladı diye tamamladı askerin sözünü. Monitör beyaz bayrağın yanına İngiliz bandırası çekti ve körfezin gri mavi sularını yararak rıhtıma doğru süzülürken Bakırcıyan Han'ın 3. katındaki yazıhanesinde telefon aizesi elinde açıklara bakmakta olan Selim, ''Doktor İngilizler geliyor ben çıkıp bakayım seni sonra ararım.'' diyerek koşar adım aşağı indi. Paralele çıktı. Dipnot, paralel ikinci kordon. Kalabalığı görünce Han'ın kapısında öylece kaldı. Ortalık ana baba günüydü. İzmir'de ne kadar Rum varsa konaktan kordona akıyordu. Papazlar, yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar, köylüler bayram giysileri içinde ellerindeki Yunan bayraklarını sallayıp duruyorlardı. Yük arabalarına koşulu beygirlerin kuyruklarına bile küçük Yunan bayrakları asılmış, ilahiler, marşlar yeri göğü inletiyordu. Birdenbire büyük bir gürültü duyuluyordu. İzmir Sultanisi tarafından Rum izciler ellerinde Yunanistan Başbakanı Venizelos'un büyük fotoğraflarıyla ''Zito, Zito Venizelos'' diye haykırarak geldiler ve karşıdaki büyük postanenin önünde durdular. Osmanlı Bankası'nın önündeki kalabalığın içinden çıkan Yenişehirli üzüm tüccarı Hacı Hüseyin, fesi elinde duvar dibinden ürkek ürkek yürüyerek han girişine geldi. Kısa kesilmiş kır saçlarının dipleri bile terlemişti. Soluk soluğaydı. Ne duruyorsun içeri girelim diyerek Selim'i içeri çekiştirdi. Küçük yazıhaneye girdiklerinde ancak rahatlayabilen Hafız Hüseyin fesini sandalyeye attı. Mendilini çıkarıp terini silerken Selim bakır maşrapadan bir bardağı su doldurup uzattı. Hafız nedir bu türmesi bitmiş kilisenin önünde toplanan binlerce insana konuşma yapıyordu. Ne bini yahu en az 10.000 kişi vardı. Urla'dan, Çeşme'den, bizim Yenişehir'den Rumları gördüm. Köylerden de gelmişler. Caddeye çıkarken Çirkince köyünde tanıdıklara rastladım. Ellerinde bayraklar beni görmezden gelip geçtiler. Doktor arada bir durup kalabalığı Türklere ölüm, Türklere ölüm diye bağırtıyordu. Kalabalığın içinde kalmıştım. Bir baktım Rumlar feslerini hep birlikte yerlere atmaya başladılar. Ben kıyıdaydım ama ne olur ne olmaz deyip fesimi cebime tıkıştırdım. O sıra birkaç Rum genci beni tanıyorlardı herhalde. Kalabalığın arasından bana dik dik bakarak yanaşmaya başladılar. Ne yalan söyleyeyim korktum. Birden biri koluma yapışıp çekerek sürüklemeye başladı. Hayrola? Ben tanıdık bir Rum bana yardım ediyor sandım. Korkudan yanıma dönüp yüzüne bakamıyorum. Dar bir sokağa girince tanıdım. Bizim seyyar postacı Ali Necati'ydi. Hafız efendi buraya gelinir mi hiç? Kaç günlerdir hazırlanıyorlar. Aydın tarafından binlercesi geliyor dedi. Kemer altından Yemiş Çarşısı'na dönelim dedim. Orada da Rum esnafı toplanmıştı. Necati büyük postaneye gidelim dedi. Onunla postaneye gidelim derken seni gördüm. Durdu. Önündeki sehpadan su bardağını alıp bir yudum içti. Bu ne iş yahu dedi. Valilik ne yapıyor? Hem ne oldu da delirdi bunlar. Hafız duymadın mı? İngiliz harp gemisi rıhtıma giriyor. Böyle bir söylenti vardı da kulak asmadık. Ne işi var İngilizlerin burada? Mütareke imzalandı ya. Sen ne diyorsun Hafız? Bizimkiler körfez girişinde mayınları temizliyorlarmış. İngilizler artık İzmir'e çıkıp teftişte bulunacaklarmış. Bu ne biçim mütareke? Hani İzmir işgal edilmeyecekti? Yahu mütareke dediğin gizli bir işgal hem de... Pencere önüne konmuş güvercinler telaşla havalandılar. Selim'in sözü dışarıdan gelen gök gürültüsünü andırır sesle duyulmaz oldu. Pencerelere koştular. Körfez'in kurşuniye çalan sularını yararak gelen İngiliz mandıralı monitör gemisi yaklaştıkça gürültü daha da büyüyor, camlar titreşiyordu. Gemiye doğru kürek çeken kayıklarda elleri bayraklı insanlar, kendilerini denize atarak gemiye doğru yüzen gençler. Dışa penceresi olmayan yazıhanelerden gelenler de küçük odaya yığılmışlar, pencere önündekilerin arasından dışarıyı görmeye çabalıyorlardı. İçlerinden birinin, "Efendiler, idare herhalde Rumlara geçiyor," demesiyle bir an suskunluk oldu. Soran gözlerle birbirlerine baktılar. Anadolu Bankası'nın önündeki Türk bayrağını indirip yırtmışlar ve Yunan bayrağı çekmişler. Ayafotini'ye'de Yunan bayrağı çekmişler. Geminin burnuna dizilmiş subaylar, kasketleri göğüslerinde karşılayıcılar selam dururken, rıhtımın kıyısında yan yana dizilmiş papazlar, ellerindeki haçları monitöre uzatarak İngilizleri kutsuyor, zangoçlar daha büyük haçları yukarı kaldırıp indirerek arkadaki ilahi korosunun ritmine eşlik ediyor, onların yanında beyazlar giymiş genç kızlar kollarındaki sepetlerden aldıkları çiçekleri denize atıyorlardı. Selim'in arkasında duran yaşlılardan biri ağlamaklı bir sesle sordu. "Buna bir şey demeyecekler mi?" "Sen ne diyorsun be adam? Bu işleri başımıza saranlar Türk Ocağı'nda yeni parti kurma kavgası edip duruyorlar." "Efendiler, bunu bırakın da söyleyin bakalım. Bunlar ortalığı talan ederler mi?" Bu soru odadakilere dışarıdaki cümbüşü unutturdu. Telaşla çıktılar yazıhaneden. Selim ile Hafız Hüseyin pencereden ayrılıp masanın önündeki sandalyelere oturdular. Konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Telefonun zili öttü. Selim masanın öte yanına geçti. Telefonun aizesini kaldırdı. "Benim, ben." Dinledikçe rengi sararıyordu. Hafız Hüseyin dayanamadı. "Ne oluyor?" diye fısıldadı. Selim ona sus işareti yaptı. Birkaç dakika sonra "Anlaşıldı. Hayırlı günler doktor." diye bitirdi. Merakla bekleyen Hafız Hüseyin'e baktı. Yüzü sapsarı olmuştu ve sesi soğuktu. "Doktor Hüsnü, karantinada Rum izciler gelip geçene ve kadınlara sataşıyorlarmış." Hafız Hüseyin yerinden kalktı. "Bu ne biçim mütareke? İmzalayanlar törenle uğurlandıydı. Gelip baksınlar bakalım neyi imzalamışlar. Haydi ben hanın öte yanından çıkıp dükkana gireyim. Birkaç gün kapatsak iyi olacak. Yahudi ihracatçılarla İngiliz şirketlerine gün doğdu. Allah sonumuzu hayır etsin." diyerek çıktı. Selim kapıya gidip arkasından seslendi. "Hafız, dikkatli ol. Bunların ne yapacağı belli olmaz." "Olur olur, dükkandan dükkana geçip de giderim." Selim dönüp içeri girmek üzereyken dipteki odanın kapısını açmaya çalışan avukat Gülbek Yan seslendi. "Nedir bu heyecan Selim Bey?" Selim kendisini tutarak "Yok bir şey, ne olsun ki" deyip içeri girecekti ki avukat bırakmadı. "Daha ne olacak, baksanıza canım, İngilizler geldi, duymadınız mı? Ellas zırhlıları da yoldaymış." "Olabilir." Avukat beklediği tepkiyi alamamanın şaşkınlığını gidermek için "Çanakkale'yi işgal edeceklermiş" dedi. "Selim, işgal yok, mütarekeye göre gemiler Karadeniz'e geçecek, o kadar." "Olur mu canım, mütarekede açıkça işgal diye yazıyor. Hem vakit bulursanız bu akşam İngiliz kumandanı Dixon şerefine bir balo var. Orada vaziyeti daha iyi öğreniriz." Selim "bakarız, hayırlı günler" diyerek içeri girdi. Avuçlarında bir acı duydu. Avukatla konuşurken yumruklarını nasıl sıktığının o zaman ayırmışsadı. Kendi kendine "öfkeye yer yok Selim. Ne kadar acı olursa o kadar iyi. O zaman uyanırız belki" diyerek pencereyi açtı. Dışarıdaki kalabalık daha çoğalmıştı. Adım atacak yer yoktu. Kolları mavi beyaz vantlı mektep çocukları, Yunan marşını haykıran izci delikanlılara sokuluyor ve onlarla birlikte bağırıyorlardı. "Türkleri kesiniz, zalimleri parçalayınız" dizesine gelince bütün yumruklar havaya kalkıyor, sesler daha da yükseliyordu. Gülbekyan doğru söylüyorsa iş felaketten de öte. Çanakkale'yi işgal etmek İstanbul'u esir almak demektir. "İçim daralıyor, şunlar dağılsın da kapatıp Urla'ya uzanayım. Belki mümini görürüm, o her şeyi biliyordur." Yüksek sesle "sahi yahu Çanakkale ne olacak?" diye sordu. Bağırırken alt dudağını ısırınca dudağı kanadı. Dilinin ucuna tuz tadı geldi. Sorular aklından akıp geçiyordu. "Tası tarağı toplayıp İzmir'den göçmeli mi?" "Yok canım, daha neler, olur mu hiç? İnsan doğduğu yeri bu kadar kolay bırakır mı?" Soruların her biri birer matkap ucu gibi beynini delmeye başladı. "Yok, dayanamayacağım. Kalkıp mümine gideyim" diyerek pencereyi hışımla kapadı ve kapıdan dışarı fırladı. 53. gün. Çanakkale. Marmara'dan Ege'ye akan lacivert sular birden köpüklenmeye başlamıştı. Rıhtımdaki balıkçılar teknelerini telaşla hükümet konağının beri yanındaki korunağa çekmeye çalışırken, köpüklü dalgaları aldırmayan İngiliz bandıralı torpido burnunu doğrudan iskeleye vermiş geliyordu. Bir eliyle Duba'daki halatı gevşetmeye çalışan Müslüm, öteki eliyle bağrını dövüp duran yelden korunmak için rengi atmış ceketinin iki yakasını birleştirmeye çabalıyordu. Mavna'dakilere bağırdı. ''Asılıp durmayın, elimi kaptıracaksınız.'' Karayel tekneyi sallayıp duruyor, Tahsin'in küfürleri yele karışıyordu. Müslüm bağırdı. ''İnesilli, az şu yana bak.'' Müslüm halatı bırakıp doğruldu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. İskeleye yanaşmakta olan torpidoya baktı. Ulan bunun beyaz bayrağı bile yok. Çekmiş İngiliz bandırasını geliyor. Ben böyle işin ağzına diye bağırmak istedi. Sesi çıkmıyordu. Boğulacak gibi oldu. Mavna'dakilere döndü. Ağzına ettiğimin halatını kendiniz alın diye bağırıp yolun öte yanındaki kahveye doğru koştu. Kahvehanenin önünde toplananlar torpidodan inen İngiliz mangasına garip garip bakıyordu. İçlerinden biri Seddül Bahir'e asker çıkarmışlar dedi. Ona karşılık veren olmadı. Müslüm ocaktan aldığı çay bardağını iki avucunun arasında tutup ellerini ısıtmaya çalışırken titriyordu. Ne siniri yahu, üşüdük de ondan diye düşündü. Yanında duran yaşlı adam onun dirseğine dokundu. Beni hatırladın mı? Müslüm başını yana çevirip bir çam yarması gibi duran bağrı açık sarışın adama baktı. Hatırlamaz olur muyum Hüsmen ağam dedi. Burası soğuk, hadi içeri girelim dedi. Onu ilk olarak karşı kıyıda Seddül Bahir'de bir kabrin başına çömelmiş, durmaksızın ağlamaklı bir sesle ''Şumlu'dan burayacak seni sağ getireceğiz diye neler çektik be yahu, kalınır mı burada küçük Mehmet, ne diyeceğiz şimdi biz baban Selim'e?'' diye söylenirken görmüştü. Müslüm onun yanına gitmiş, ''Ağam kalk da köye inelim.'' demişti. Bayırdan aşağı köye inerlerken Hüsmen ağa Müslüm'e ''Neredensin bakalım, Seddül Bahir burnunda ne ararsın?'' diye sormuştu. Müslüm de ben Ordu'nun Eynesil kasabasındanım. Senin küçük Mehmet'in yanında benim can arkadaşım Samsun'da mülazim Abdurrahim yatıyor. 21 yaşındaydı şehit düştüğünde diye yanıtlamıştı. Hüsmen ağa onu kolundan yakalayıp heyecanla deme be yahu bizimki de Karadeniz'in bir yanından Şumlu'dan geldiydi. O da 21'indeydi. Demek kumandanları olacak senin arkadaşın da Karadeniz'in öte yanından gelmiş. Karadeniz'in iki yanını buracıkla birleştirivermişler demişti. Müslüm'ün hüzünlendiğini görünce de kendi gözyaşlarını unutup ''Üzülme be yahu, şimdi ikisi öte yandan bize bakıp bakıp eğleniyorlardır.'' diye teselli etmeye çabalamıştı. Hüsmen ağa Bayramiç'e varmadan bir koruluğun altında kuyunun çevresine konmuş, göçmen köyü Gökçalı'nın muhtarıydı. Kardeşi Hasan da Filistin'e gitmiş, daha haber alamamışlardı. Köyde biraz oyalandıktan sonra Müslüm onu Mavna ile karşıya geçirmişti. O günden sonra Müslüm ne zaman Çanakkale'ye uğrasa rıhtımdaki kahveci içine biraz peynir, biraz zeytin ve 5-10 yumurta konulmuş küçük bir sepet uzatır, büyük bir ciddiyetle bilgilendirirdi. Pehlivan yapılı, bağrı şöyle iki yana iyice açık, yaşlı bir adam gelirdi. Müslüm kimden diye sorarsa diyesin ki küçük Mehmet'in dayısından, Samsun'un mülazim Abdurrahim'in arkadaşına hediyedir dedi. Orta tahtası kırık masaya oturdular. Müslüm kaşlarını çatıp ağam dedi. Gördün mü bu ağzına ettiğimin heriflerinin yaptığını? Şimdi senin küçük Mehmet ile bizim Abdurrahim yukarıdan bize bakıp bakıp ula ne bok yediniz diye sövüp sayıyorlardır. Hüsmen ağa uzanıp Müslüm'ün koluna yapıştı. Elleri ateş gibiydi. Müslüm oğlum gidecek yerin yoksa gel bizim köye. Sana bir de kız bulurum alırız tüfekleri elimize. İster keklik avlarız ister yeniden harbe otururuz. Müslüm susup kaldı. Hüsmen ağa demek ki var gönlünde bir taze diye düşündü. Konuyu değiştirmek istedi ama başaramadı. Öte yandaki askerler ne yapıyor diye sordu. Hepsini Akbaş ve Karacaören'e topluyorlar, terhis edecekler. Ya sonra gördün ya demince gelenler İngiliz 28. fırkasındanmış. Bizim kumandanla görüşecekler sonra da İstanbul'a gideceklermiş. Ne yapacaklarmış orada? Agam herhalde orayı da teslim alacaklar. Hüsmen ağa, öyleyse bizim küçük Mehmet ile senin arkadaşlar boşuna mı şehit oldu diye mırıldandı. Yeşil gözleri yanmaya başlayınca da başını geriye denizden yana çevirdi.